yorumunu yapmakta olduğumuz Hezekiel kitabının 22-24 bölümlerine bakacağız. İsrail ulusunun üzerine gelecek olan yargı ile ilgili son peygamberlikleri içeren bu bölümleri incelemeye devam ediyoruz. Başlangıçta Hezekiel'in mesajları sürgüne gönderilmiş olan ilk delegasyona yönlendirildi. Onlar Tanrı'nın tapınağı asla yok etmeyeceği inancını taşıyorlardı. Neden? Diyorlardı ki tapınak Rabbin kutsal yeriydi ve yüceliği orada bulunmuştu. Kral Nebukadnezar'ın ona dokunmasına Tanrı'nın izin vermeyeceğine bu insanlar inanıyorlardı. Sahte peygamberler esirleri inanmazlıklarında yüreklendirdiler. Onların Tanrı'ya geri gelmelerine ya da putperestliklerinden ve diğer kötü yollarından vazgeçmelerine gerek olmadığını düşünmelerini sağladılar. Günümüzde değerli dostum, sık sık olan ve dikkat etmemiz gereken son derece zeki yapılan bir şey var. Bugün birçok insan ölmeden önce methedilir ama özellikle cenazelerinde yapılır bu. Tanrısız olmalarına karşın bazı vaizler onları övgü sözcükleriyle zorla cennete iterler. Bu konuda Tanrı'nın düşüncesine sahip değilsek, insanlarla ilgili söylediklerimize dikkat etmemiz gerekir. Yoksa iman etmemiş, Rabbin ilkelerinde yürümemiş biri övülen kişiyle kendi iyiliğini kıyaslayabilir. O adam nasıl bir günahkar olduğunu biliyordur ve kurtarıcıya ihtiyacı olmadığı inancına sürüklenebilir. Bugün müjde ne yazık ki sık sık kutsallardan oluşan kalabalıklara verilirken kurtulmamış kişinin bulunduğu yer ve zamanda verilmiyor. Hatta bazen vaiz kalabalığı hoşnut etmek için mesajını ona göre düzenliyor. Hezekiel'in zamanında da sahte peygamberlerin yaptığı buydu. Gerçekleri gizleyip nabza göre şerbet vermek. Hezekiel bunu son peygamberliklerde daha iyi dile getiriyor. 20. bölümde İsrail'in güneyindeki Negev ile ilgili peygamberlik etti. Bu peygamberlikte Tanrı, ben senin içinde ateş tutuşturacağım dedi. O bölgeyi gezerseniz orasının bomboş bir yer olduğunu, hiçbir bitkinin olmadığını görürsünüz. Oysa orada zamanında bir orman vardı. Ama Tanrı onu yargıladı ve işini de iyi yaptı. 21. bölümde Rabbis'e gelinceye kadar Davut'un tahtında kimsenin oturmayacağına dair müthiş bir peygamberlik vardı. Melek Meryem'e ona babası Davut'un tahtını vereceğim derken bundan bahsediyordu. Gördüğünüz gibi Noel zamanında bile anlayışımızı derinleştirmesi için Hezekiel'i ağırlayabiliriz. Peygamberlerin verdiği geçmişle ilgili bilgiler günümüz için son derece gereklidir. 22. bölüm Yeruşalim kentinin iğrençliklerini sıralar. Rab bana şöyle seslendi diyor 1 ve 2. ayetlerde. İnsanoğlu, Yeruşalim'i yargılayacak mısın? Kan döken bu kenti yargılayacak mısın? Öyleyse bütün iğrenç uygulamalarını ona bildir. Yeruşalim kan döken bir kent. Hezekiel Yeruşalim'e böyle diyor. Yeşaya da Yeşaya 1. bölüm 21. ayette aynı şeyi söyledi. Sadık şehir nasıl fahişe oldu? Bu şehir ki hakla doluydu. Onda adalet yer tutmuştu. Şimdi ise adam öldürenler. Rabbisa Yeruşalim için ağlayıp ey Yeruşalim, peygamberler öldüren, kendisine gönderilenleri taşlayan Yeruşalim dedi. Zaten İsa Mesih'i de öldürmediler mi? Öldürme işini yapan Romalılara İsa Mesih'i teslim ettiler. Yahudilere, atalarınız peygamberlerin hangisine zulmetmediler ki adil olanın geleceğini önceden bildirenleri de öldürdüler. Şimdi de adil olana ihanet edip onu katlettiniz diyen Stefanus'tu. Mesih'in ölümünde bütün halk, onun kanının sorumluluğu bizim ve çocuklarımızın üzerine olsun diye Pilatus'a haykırdılar, bağırdılar. İsrail liderleri inançlarından vazgeçerek büyük günahlar işledi. Ezekiel 22-25'te önderleri kükreyen, avını parçalayan aslan gibi orada düzen kurdular. Canlara kıydılar. Hazineler, değerli nesneler aldılar. Birçok kadını dul bıraktılar diyor. Sahte peygamberleri her şey yolunda, iyi idare ediyoruz diyorlardı. Kahinleri yasamı hiçe saydılar. Kutsal eşyalarımı kirlettiler. Kutsalla bayağı arasındaki ayrımı yapmadılar. Kirliyle temiz arasındaki farkı öğretmediler. Şabat günlerimden gözlerini çevirdiler. Kutsallığımı önemsemediler diyor Ezekiel 22 ayet 26'da. Ne yapıyor ikinci noktada? Kahinleri Tanrı'nın yasasını açıkça çiğnedi. Yöneticileri avını parçalayan kurt gibidir. Haksız kazanç elde etmek için kan döküyor, canlar kıyıyorlar diyor 27. ayette. Üçüncü noktada yöneticiler avını parçalayan kurt gibiydi. Elçi Pavlos imanlılar topluluğunu kuzu postuna bürünmüş kurtlara karşı uyardı. Ve bugün kilisede onlardan olanlar var, hem de çok. Yeruşalim neden kanlı kent olarak adlandırıldı? Peygamberler, kahinler ve reislerden ötürü. İçlerinde duvarı örecek, gedikte durup önümde ülkeyi savunacak, onu yerle bir etmemi engelleyecek bir adam aradım ama hiç kimseyi bulamadım. Bunun için öfkemi üzerlerine boşaltacak, kızgınlığımla onları yakıp yok edeceğim. Yaptıklarını kendi başlarına getireceğim. Egemen Rab böyle diyor. Ezekiel 22, 30-31 ayetler. Bütün diyarda gedikte durabilecek tek bir adam bulunmadı. Tanrı'ya şükürler olsun ki kutsal Tanrı ile günahlarım arasında duracak bir adam bulundu. O da Rab İsa Mesih'in ta kendisidir ve Tanrı Mesih de ona ait olanları görüyor. Bugün gedikte duran adam için şükrediyorum. Bu gedikte duran Rab İsa Mesih'tir. Şimdi Ezekiel kitabının 23. bölümüne geldik. 23. bölümde Ezekiel bir kez daha halka tuhaf bir benzetme anlatır. Bu iki kız kardeş benzetmesidir. Büyüğünün adı Ohola, küçüğünün adı da Oholiva idi. Bu benzetmeyi anlatmaya başladığında insanların gülümseyerek bu adam böyle bir öyküyle nereye varmak istiyor dediklerini sanıyorum. Rab bana şöyle seslendi diyor Ezekiel 23 ayet 1'de. Burada yine vurgulamam gerekiyor ki Ezekiel kendi sözlerini, kendi düşüncelerini aktarmıyor. Rabbin söylediklerini, Rabbin sözlerini aktarıyor. Rab bana şöyle seslendi. Ezekiel bu öyküyü uydurmadı. Bunun mesajını ona Tanrı'nın ta kendisi verdi. Her zaman vurguladığım gibi bu bizler için de çok önemlidir. Bizler de kendi düşüncelerimizi değil, aklımızda uydurduğumuz iyi örnekleri değil ama Rabbin sözlerini vermemiz gerekir. Evet, Rab bana şöyle dedi diyor. İnsanoğlu bir anneden doğma iki kadın vardı. Gençliklerinde Mısır'da fahişelik ettiler. Memeleri orada okşandı, erdenliklerini orada yitirdiler diyor 2 ve 3. ayetlerde. Bu iki kız kardeş bakire değildi. Fahişe olmuşlardı. Ezekiel'in konuştuğu şeyler nelerdi? Büyüğünün adı Ohola, küçüğünün adı Oholiva idi diyor 4. ayette. Benim oldular, oğullar, kızlar doğurdular. Ohola Samiriye'dir, Oholiva da Yeruşalim diyor. Samiriye Ohola'dır, yani İsrail'in kuzey krallığı. Oholiva da Yeruşalim'dir, güneydeki Yeruşalim ve Yahuda da Oholiva'dır. Oholiva, yani Yeruşalim ve Yahuda, çadırımın içi anlamına geliyor. Bunu söyleyen kim? Çadırımın içi diyen Rabbin kendisidir. Bir başka deyişle, Güney Krallığında Yeruşalim'de Süleyman'ın muhteşem tapınağı bulunuyordu. İnsanların Tanrı'ya yaklaştıkları yer olan çöldeki toplanma çadırına göre tasarlandı. Harikaydı. Ohola kendi çadırı anlamına gelir. Kuzey Krallığı isyan etti ve İsrail'in güney kısmından ayrıldı. Yaşlı kral Yeroboam, biri Betel'de, biri de Samirya'da olmak üzere iki altın buzağı dikti ve halkının Yeruşalim'de tapınmak için güneye gitmesini engellemeye çalıştı. Güney krallığının peygamberleri ve halkı için Tanrı'nın kuzeydeki bu iki altın buzağı yargılayacağını söylemek kolaydı ve Tanrı bunu yaptı. Ama Güney krallığını da Tanrı yargılayacaktır. Çünkü onlar ölü bir dinin ayinlerini yerine getirmektedirler. Aralarının Tanrı ile iyi olduğunu sanıyorlardı ama aslında günah içerisinde yaşıyorlardı. Bugün imanlıların ruhsal yaşamını etkileyen etmenlerden biri de bazı imanlılar topluluğu üyelerinin yaşamlarıdır. Tabii ki lütufla kurtuldunuz, inayetle kurtuldunuz. Sizin ve benim kurtulabileceğimiz tek yol budur. Tanrı eğer lütufla, inayetle kurtarmayacaksa o zaman benim kurtulmam, senin kurtulman mümkün olmazdı. Ama bu onun için yaşamam gerekmediği gibi bir anlama gelmez. Bu onun sizi ve beni yargılamayacağı anlamına da gelmez. Yani Tanrı'nın. Bu yaşamlarımızın kilisedeki yani inanlılar topluluğundaki ruhsal yaşamı öldürmeyeceği anlamına da gelmez. Hezekiel bu iki kız kardeş öyküsüyle birazcık da olsa ilgi çekti. Bu durum bana güneydeki yoksul bir çiftçiyi hatırlatır. Bu çiftçinin küçük bir eşeği vardı. Eşeğini bir yük arabasına bağlardı. Bu bağlama işini de deri iple yapardı. Bir gün arkadaşını şehre götürecek oldu. Arkadaşı arabaya bindi ama çiftçi arabanın önüne gidip öküzün kafasına vurdu. Arkadaşı allak bullak oldu. Gördüklerine bir türlü inanamadı. Bunu neden yaptın diye sordu. Çiftçi de yola koyulmadan önce ilgisini çekmem lazım dedi. Hezekiel birçok odun kafalıyla uğraşıyordu. Evet, kaba bir terim ama öyle diyeceğim. Sert enseli insanlarla uğraşıyordu. Evet, Hezekiel birçok odun kafalı insanlarla uğraşıyordu. Dolayısıyla onların ilgisini çekmek için bu benzetmeyi anlattı. Vaizler bazen mesajlarını vermek için kullandıkları sansasyonel konulardan ötürü eleştirilir. Ama benim onlara karşı büyük bir sempatim var. Bugün insanların ilgisini başka türlü nasıl çekebilirsiniz? Hezekiel bazı anlaşılmadık yöntemler kullandı. Hezekiel 23. bölüm 9-12 ayetler arasında şöyle diyor. Bu nedenle onu oynaşlarının gönül verdiği Asurluların eline teslim ettim. Çıplaklığını açtılar, oğullarını kızlarını aldılar, onu kılıçla öldürdüler. Kendisine verilen cezadan ötürü kadınlar arasında adı kötüye çıktı. Kız kardeşi Oholiba bunu gördü. Ama şehveti ve fahişelikleri kız kardeşininkinden daha utanç vericiydi. O da hepsi de genç, yakışıklı, Asurlulara, valilere, komutanlara, iyi donanmış savaşçılara, atlara gönül verdi. Bu, Kuzey Krallığında yaşlı kral Ahaz'ın tahta iken olmuş tarihi bir olaya gönderme yapar. Kral Ahaz, Asur kralı Tiglat-Pileser'i karşılamak için Şam'a gittiğinde oradaki sunağı gördü ve bu sunağın gördükleri içindeki en güzel sunak olduğunu düşündü. Böylece bu sunağın ayrıntılarını gösteren taslağı alıp aynısını yapması için bunu kahin Uriya'ya gönderdi. Tapınmayı geliştirmek istiyordu aslında. Bunun için de bu yollara başvurdu. Evet, Tanrı bunu gördü ve Kuzey Krallığını bunun için yargıladı. Şimdi Babil'in Güney Krallığını ele geçirmesi gerçekleşmek üzeredir. Bunun başka bir alternatifi yoktur. Tanrı hem Kuzey hem de Güney krallıklarını yargılayacaktır. Çünkü onlar diri ve gerçek olan Tanrı'ya sırtlarını döndü. Biri putperestliğe saparken diğeri de Tanrı'ya tapınır gibi yaptı. Dostum, Tanrı'nın halkının Pavlus'un uyarılarına kulak vermesinde yarar vardır. Pavlus 2. Korintoslar 13 ayet 5'te iman yolunda olup olmadığınızı anlamak için kendinizi sınayıp yoklayın diyor. Biri imanlının güvencesine, kurtuluş güvencesine inanmıyor musun diye sorabilir. Evet inanıyorum ama imanlı gibi görünenlerin güvencesizliğine de inanıyorum. Kendimizi sınayıp yoklamamız gerekir. Kiliseye gittiğinizde gerçekten Tanrı'ya tapınıyor musunuz? Mesih'e yaklaşıyor musunuz? Onu gerçekten seviyor musunuz? O sizin sevgisiz hizmetinizi istemiyor. İtaatsiz hizmetinizi istemiyor. Bir ayağınız dünyada, bir ayağınız iman hayatında. Böyle bir şey istemiyor. Yuhanna 21'de Petrus'a şu soruyu sorarım. Beni seviyor musun? Petrus sevdiğini söylediğinde Rab ona kuzularımı otlat dedi. Rab onu ancak o zaman kullanabildi. 24. bölümde paslı kazan benzetmesiyle Hezekiel'in karısının ölümünü görürüz. Tanrı bu iki durumu halkına konuşmak için kullanacaktır. Sürgünlüğümüzün 9. yılı 10. ayın 10. günü Rab bana şöyle seslendi diyor. Hezekiel 24. bölümün 1 ve 2. ayetleri. Ey insanoğlu, bugünün tarihini tam olarak yaz. Çünkü Babil kralı tam bugün Yeruşalim'i kuşatmaya başladı. Hezekiel ilk kez verdiği mesajın tarihini atar. Tam o anda Nebukadnezar Yeruşalim'in duvarlarını yarıp geçiyordu. O günlerde Hezekiel'i olup bitenlerden haberdar eden bir televizyon ya da radyo yoktu. Mesajını Yeruşalim'den Babil'e göndermesini sağlayan çanak anten de yoktu. Bu mesajı alabilmesinin tek yolu Tanrı'nın bunu ona göstermesiydi. Liberallerin hep bu ayette bir sorunu olmuştur. Onlardan biri şöyle demiştir. Bu ayet bizi açıkça şu ikilemle karşı karşıya getirir. Ya Hezekiel bir dolandırıcıydı ya da bir nevi ikinci bir görüşe sahipti. Kesinlikle Hezekiel ikinci bir görüşe sahipti. Bu Tanrı'nın görüşüydü. Tanrı'nın görüşüne sahipti Hezekiel. Tabii ki liberaller bunu bu şekilde görmezler. Egemen Rab diyor ki, kan döken o kentin vay başına, pas tutmuş, pasından temizlenmemiş o kazanın vay başına. Kazandan eti kura çekmeden parça parça çıkarın diyor Hezekiel 24:6'da. Yeruşalim'e yine kan döken kent deniyor. Evet, Yeruşalim kan döken bir şehir. Bir kazan vardır ve bu kazan paslıdır. Kazan Yeruşalim şehridir. Sakinleri de bu kazanın içindedir. Günahları da kazandaki pastır. Bazıları birilerinin başka bir grubun mensuplarıyla ilgili olarak yeryüzünün pastarı dediğini duyarız. Tanrı'nın ne söylediğini duymak ister misin? O sizin günahınızın ve benim günahımın yeryüzünün pası olduğunu söylüyor. Dikkatle dinleyin. Hepimiz aynı kazandayız değerli dostum. Sen ve ben aynı kazandayız. Yeruşalim'in kazanı bugün sizin ve benim için bu dünyanın kazanıdır. Farklı etnik gruplar diye başlayan konuşmalardan bıktım. Bunların bir yararı yok. Hepimiz, tüm insanlık hangi ülkeye, hangi dine mensup olursa olsun fark etmiyor. Hepimiz aynı kazandayız ve hepimiz bu yeryüzünün paslarıyız. Yani bizim günahlarımız yeryüzünün pasıdır. Bunun bundan daha güçlü nasıl söyleneceğini bilmiyorum. Rab bana şöyle seslendi. İnsanoğlu, en çok sevdiğin kişiyi bir vuruşta senin elinden alacağım. Yas tutmayacak, ağlamayacak, gözyaşı dökmeyeceksin. Hezekiel 24, 15 ve 16. ayetler. Öyle görünüyor ki peygamber iyi, hoş bir İsrailli kızla evlenmişti ve birbirlerini seviyorlardı. Ancak sürgünde hasta oldu Hezekiel'in karısı ve öldü. Hezekiel için bunun yürek dağlayıcı bir şey olduğundan eminim. Ama o yine üzerine düşeni yapmak zorundadır. İçin için inle diyor Tanrı Hezekiel'e. Ölüler için yas tutmayacaksın. sarığın başında, çarığın ayaklarında kalsın, yüzünün alt kısmını örtme, yas tutanların yiyeceğini yeme. 17. ayet. Tanrı Hezekiel'e yas tutan biri gibi davranma dedi. Ve halk da bunu anlamadı. Halk Hezekiel'e gidip, şimdi bu ne anlama geliyor? Sevdiğin karın öldü ve sen hiç yas tutmuyorsun. Ne biçim bir adamsın dedi. Hezekiel bunu halka bir mesaj vermek için yapıyor. 24. ayet Hezekiel kitabının tamamının anahtarıdır. Şöyle diyor. Hezekiel sizin için bir belirti olacak. O ne yaptıysa siz de aynısını yapacaksınız. Bunlar olunca benim egemen Rab olduğumu anlayacaksınız. Tanrı o anda Yeruşalim'i yıkıyordu. Ve daha sonra düşüşüyle ilgili olarak sürgündekilere şu sözü verdi. Ya da sürgündekilere şu söz geldi. Sürgünlüğümüzün 12. yılı, 10. ayın 5. günü Yeruşalim'den kaçıp kurtulan biri yanıma gelip kent düştü dedi. Arkada kalanlar kampa geldi. Çünkü kötü görünmüş olmalıydılar. Kentten kaçtık. Sahte peygamberler hatalıydı. Kent yandı, tapınak yerle bir oldu ve şehir enkaz içinde dediler. Hezekiel yas tutmamakta haklıydı. Neden yas tutmamaların gerekçesini 27. ayette görüyoruz. Şöyle diyor, o gün dilin çözülecek. Kaçıp kurtulanla konuşacak, bir daha suskun olmayacaksın. O gün onlar için bir belirti olacaksın. O zaman benim Rab olduğumu anlayacaksın. Yeruşalim Tanrı'nın kenti, tapınakta Rabbin eviydi. Onlar Tanrı'nın dünyaya karşı tanıklarıydı, yani İsrail halkı. İsrail halkı başarısız kalınca Tanrı şöyle dedi. Yeryüzündeki tapınağımı yıkacağım. Kentin yıkıldığını bilmenizi istiyorum. Halkınızın tümü sürgün ediliyor ama ağlamanın artık bir yararı yok. Şimdi bana feryat etmenin bir faydası yok. Bunu yaptım. Bundan sorumlu olan benim. Rab İsa Mesih vahiy kitabındaki 7 kiliseden her birine dünyaya karşı olan tanıklığına dikkat et, yoksa gelip kandilliğini yerinden kaldırırım dedi. 7 kilisenin tümünün kandilliği yerinden kaldırıldı. Bugün bu kiliselerden hiçbiri yerinde durmuyor. Bunun bize verilen bir mesajı olması gerekir. Eğer bir Mesih imanlısıysanız ve Tanrı'ya göre bir duruşunuz, bir yaşayışınız olmazsa o sizin kandilliğinizi yerinden kaldıracaktır. Hiç ışık olmayacaktır. Bu güçlü bir mesajdır. Sık sık duyduğumuz sulandırılmış bir mesaj değildir. Bu Hezekiel'dir ve Tanrı için konuşuyor. Kerelerce Rab bana şöyle seslendi dedi. Eğer onun mesajıyla tartışmak istiyorsanız bunu Rab'be götürün. Ama Rabbin haklı, bizim de haksız olduğumuzu anımsayın.